Ayrım 28 Miras Robert Ludlum Sayfa 310 44. Bölüm. Benim dilek ve uyarılarıma rağmen dostlarım sizin söyleyeceklerinizi dinlemeye karar almış bulunuyorlar Madame Scarlatti. Saçları kazınmış, acayip görünüşlü Heinrich Kröger konuşuyordu. Durumum size açıklandı, belleğiniz sizi bu konuda yanıltmaz umarım. Masanın çevresinde fısıldaşmalar, karşılıklı bakışmalar oldu. Adamlardan hiçbiri Heinrich Kröger ile Elizabeth Scarlatti'nin önceden karşılaştıklarını bilmiyorlardı. Belleğim gayet iyi çalışır. Dostlarınız asırlık tecrübe ve sağduyuyu temsil ediyorlar. Ama bu iki konudaki sizin yetenekleriniz beni kuşkuya düşürüyor. Adamların çoğu gözlerini önlerine indirdiler. Bazılarının dudakları da hafif bir gülümsemeyle kıvrılmıştı. Elizabeth masayı çevreleyen her yüze ağır ağır baktı. Burada ilginç bir kurul toplanmış, iyi temsil edilmiş ve çeşitlendirilmiş. Birkaç yıl önce bazılarımız birbirimizle savaşan düşmanlardık ama böyle anılar kısa ömürlü olurlar. Evet. Hiç kimseyi ayırmadan hızlı hızlı konuşuyordu Elizabeth Scarlatti. Üzülerek görüyorum ki benim kendi ulusum iki üyesini yitirmiş durumda. Ama şimdi Boothroyd ve Thornton için dua etmenin sırası değil sanırım. Olsa bile duayı yönetecek ben değilim herhalde. Ama yine de Bay Gibson ve Bay Landor Birleşik Devletleri gayet iyi temsil ediyorlar. Amerika'nın güneybatısındaki petrolün %20'sini aralarında paylaşıyorlar. Tabii bu arada da Kanada'nın kuzeybatısındaki işletmelerini de unutmamak gerek. İkisinin ortak serveti 225 milyona eşit. Yeni düşmanımız Almanya bize her von Schnitzen, her Kindorf ve her Thyssen'i kazandırdı. IG Farben, Ruhr Kömürleri Büyük Çelik İşletmeleri, kişisel servetlere gelince bugünkü Weimar'da kim bilebilir ki bunu? Belki 175 milyon ama bu grupta bir eksiklik var. Gustav Krupp'tan söz ediyorum. Umarım ki ondan da olumlu bir biçimde yararlanıyordur. İngiltere bize Bay Masterson, Bay Leacock ve Bay Innes Brown'u gönderiyor. İngiltere İmparatorluğu'nda bulunabilecek en güçlü üçlülerden. Hint ve şimdi de Ceylan ithalatının yarısına sahip olan Bay Masterson, İngiliz borsasının önemli kişisi Bay Leacock ve Bay Innes Brown. İskoçya'nın en büyük tek tekstil endüstrisinin sahibi o. Kişisel serveti 300 milyon. Fransa'da cömert davranmış. Bay de Almayda şimdi biliyorum ki o Fransız-İtalyan demiryolu dizgesinin gerçek sahibidir. Ve Bay Dode, aramızda onun ticaret filosunun bir bölümünü kullanmayan biri var mıdır acaba? Kişisel serveti 150 milyon. Ve son olarak da kuzey komşumuz İsveç, Bay Myrdal ve Bay Olafsen. Anlaşıldığına göre, Elizabeth burada duraklayarak garip yüzlü adama oğluna baktı. Bu beylerden biri, Bay Myrdal'ın Stockholm borsasının en etken şirketlerinden biri olan Donenfeld'de önemli bir payı var. Bay Olafsen de İsveç demir ve çeliğini denetleyen şirketlere sahip. Kişisel servet 125 milyon. Ha beyler, bu arada kişisel servet derken pazarlarınızı sakıncaya atmadan kolaylıkla paraya çevrilebilecek holdinglerden söz ediyorum. Yoksa böyle ufak sayılarla konuşarak genel servetlerinize hakaret etmek istediğim yok. Elizabeth evrak çantasını tam önüne koymak için durdu. Masanın çevresindeki adamların ilgisini çekmeyi başardı. Birçoğu gizli bilgi saydıklarının böyle ortaya atılmasına çok şaşırmışlardı. Amerikalılar Gibson ve Lander Kanada işinden kimseye söz etmeden ve yasal korunmadan uzak olarak girmişlerdi. Fransız Louis François d'Almeida, Fransız-İtalyan demiryollarındaki hissesini hayatıyla koruyordu. Çoğunluk hisselerini İtalyan hükümetinden salt rüşvetle satın almıştı. Ve Myrdal, o iri yarı İsveçli. Elizabeth Stockholm borsasından bu denli bilerek söz edince gözlerini inançsızlık içinde fal taşı gibi açmıştı. Kendi şirketi Donenfeld'i Amerikan senetlerinin yasa dışı yardımıyla iş dünyasının en karışık birleşmelerinden birini yaparak içine alıp yutmuştu. Eğer bu herkesçe bilinirse İsveç yasaları işe karışıp onun yıkımına neden olurlardı. Hiç istiflerini bozmadan oturanlar yalnız İngilizlerdi. Başarılarından gurur duyar bir görünümleri vardı. Masanın çevresinde dört dilde bir tartışma sürüp gitmeye başlamıştı. Elizabeth duyarabilmek için sesini yükseltti. ''Galiba yardımcılarınızın fikirlerini soruyorsunuz beyler. Ben bu toplantıya ikinci derecede konuşmalarıcıların katılacağını sanmıyordum. Eğer bilseydim ben de avukatlarımı getirirdim. Ama bu gece verilecek kararların bizlere ait olmaları gerek sanırım.'' Heinrich Kröger iskemlesinin ucunda oturuyordu. Sert ve hoş olmayan bir sesle konuştu. ''Bir karar verileceğinden emin olmazdım ben sizin yerinizde olsaydım. Verilecek bir karar yok. Büyük bir saymanlık şirketinden öğrenilemeyecek hiçbir şey söylemediniz bize.'' Masanın çevresindeki adamların bazıları Kröger'e bakmak istemiyorlardı. Çünkü yanılıyordu Kröger. ''Öyle mi? Belki. Ama sizden hiç söz etmedim değil mi?'' ''Böyle yapmamalıydım. Görünüşe bakılırsa pek önemli bir kişisiniz.'' Bu kez de diğer adamların dudaklarında hafif gülümsemeler belirmişti. ''Güldürü yeteneğiniz de kendiniz kadar sıkıcı.'' Elizabeth hayatından memnundu. Ulster Scarlett'ı kışkırtabiliyor, ona erişebiliyordu. Adamın dediğini aldırmadan devam etti. ''Son derece kuşku uyandıran bir durumda satılmış 270 milyonluk senetler, ki bunların elimize geçiş biçimleri de oldukça garip, borsa değerinden %50, belki de %60'ını kaybeder. Demek ki en azından 175 milyonluk bir kayıp.'' Matthew Canfield durduğu yerden öne atıldı, sonra tekrar geri döndü. Masanın çevresindeki adamlar hayret içinde kalmışlardı. Mırıltılar giderek yükseliyordu. Yardımcılar başlarını sallıyorlar, karşılık veremediklerinden kaşlarını kaldırıyorlar veya evet dercesine başlarını öne eğiyorlardı. Herkes birbiri hakkında bir şeyler biliyordu ama Heinrich Kröger konusunda hiçbiri bu denli bilgili değildi. Onun bu masadaki yerinden bile emin olamamışlardı. Elizabeth karışıklığı kesti. ''Ne var ki Bay Kröger, kuşkusuz bu hırsızlığın ortaya çıktığı anda bir takım tedbirlerin alınabileceğini biliyorsunuzdur. Böyle işlerle uğraşan uluslararası mahkemeler vardır. Böylece kişisel servetiniz sıfır sayılabilir.'' Beyler ve yardımcıları tüm dikkatlerini Heinrich Kröger'e verince masaya bir sessizlik çöktü. Hırsızlık, mahkemeler gibi sözcükler bu masada kabullenemeyecekleri şeylerdi. Bunlar sakıncalı sözcüklerdi. Çoğunun gizliden gizliye korktukları bu adam şimdi uyarılmıştı.
''Beni tehdit etme koca karı.''
Kröger'in sesi güven doluydu. Arkasına yaslanarak uzun masanın ucunda oturan annesine baktı.
''Belge veremeyeceğin suçlamalar da yapma. Eğer iş arkadaşların ve sen yenildinizse burada ağlamana gerek yok. Sakıncaya atıyorsun kendini, unutma bunu.''
Bakışlarını kadına dikmişti. Elizabeth dayanamayarak başını öteye çevirdi. Heinrich Kröger'le bir şey yapmaya hazırlıklı değildi. Bundan daha fazla sakıncaya atamazdı tüm ailesinin yaşamını. Bu masada Scarlatti adıyla kumar oynayamazdı. Şimdi oynayamazdı. Başka bir yol vardı. Kröger bu raundu kazanmıştı. Herkes de bunu anladığından Elizabeth hemen devam etmesi gerektiğini biliyordu. ''Beyler, sözümüz kesilmeden önce hepinize ulusal gruplamalara göre her birinizin servetinden söz ediyordum. Bazı şeylerin kutsal olduğunu biliyorum ama ne var ki yine de bir haksızlık yaptım. Kendi memleketlerinizde öğrenilirse hepiniz için sakıncalı olabilecek bazı konulara değindim.'' Zürihlilerden yedisi hiç konuşmuyorlardı, beşi ise meraklanmışlardı. ''Vatandaşlarım Bay Gibson ve Bay Lander, Bay Dalmeida, Sidney Masterson ve tabii ki parlak Bay Myrtle'dan söz ediyorum. Bu arada da kendilerinin de gayet iyi bildiği nedenlerden ötürü Almanların üçte ikisinden Bay von Schnitzler ve Bay Kindorf'u da bu gruba sokmalıyım.'' Kimse konuşmuyordu, kimse yardımcısına danışmıyordu. Tüm gözler Elizabeth'in üzerindeydi. ''Bu durumda kimseye haksızlık yapmaya devam etmek istemiyorum. Hepiniz için söyleyeceklerim var.'' İngiliz Sidney Masterson konuştu.
''Tüm bunların neye vardığını sorabilir miyim? Bu zeka oyunları. Eminim ki çok çalışıp doğru bilgi edinmişsiniz. Ama bilirsiniz ki hiçbirimiz bu yarışa madalya almak için katılmadık.''
''Tabii, eğer böyle olsaydı bu akşam gelmezdim buraya.''
''Öyleyse için ne gerek var buna?''
Alman aksanı vardı seste. Ses Ruhr Vadisi'nden Kindorf'a aitti.
Masterson devam etti. Telgrafınızda karşılıklı çıkarlardan söz ediyordunuz madam. Hatta Scarlatti servetinin bizim emrimize amade olabileceğini söyleyecek kadar ileri gitmiştiniz. Çok cömert bir şey bu. Ama şimdi Bay Kroger'e hak vermek zorundayım. Bizi tehdit ediyor gibisiniz ve bundan hiç hoşlanmıyorum ben.
Bay Masterson, Hindistan'da hiç İngiliz altını üzerine verdiğiniz sözlerden geri dönmediniz mi yani? Bay Kindor sendikalara açıkça rüşvet vermedi mi? Lütfen, hepimize hakaret etmek bu. Tabii sizleri tehdit etmek için geldim buraya. Emin olun ki ben devam ettikçe hoşnutsuzluğunuz artacaktır.
Masterson ayağa kalktı. Diğer birçokları iskemlelerini kımıldattılar. Düşmanca bir hava vardı. Daha fazla dinlemeyeceğim dedi Masterson.
Öyleyse yarın öğlene kadar dış işlerinin, İngiliz borsasının ve İngiliz ithalatçılarının Seylan'daki yasa dışı sözleşmelerinizden ayrıntılı biçimde haberleri olacaktır. Önemli taahhütleriniz var, bu haber sizi yıkabilir.
Masterson iskemlesinin yanında ayakta duruyordu. Allah kahretsin dedi ve tekrar yerine oturdu. Masaya bir kez daha sessizlik çökmüştü. Elizabeth evrak çantasını açtı.
Burada hepiniz için ayrı birer zarf var. Üzerlerine adlarınız yazılmış. Zarfların içinde her birinizin kişisel değerinin bir hesabı var. Güçlü ve zayıf noktalarınız sıralanmış. Bir zarf eksik. Etken ve önemli Bay Kroger'in zarfı yok. Açık konuşmak gerekirse önemi yok bunun.
Uyarırım seni.
Çok üzgünüm Bay Kroger. Kimse dinlememişti bu sözü. Hepsinin dikkati kadının evrak çantasına toplanmıştı. Zarfların bazıları diğerlerinden daha kalın ama bunun pek önemi yok. Kadın deri çantasının içine uzattı elini.
Bir cadısınız siz. Kindorf'un sesi gırtlağından geliyordu. Şakaklarındaki damarlar atmaya başlamıştı.
İşte zarfları dağıtıyorum. Her biriniz bunları incelerken ben de konuşmaya devam edeceğim.
Masanın iki yanına dağıtılmıştı zarflar. Bazıları açgözlülükle saldırıyordu kağıtlara. Diğerleri ise tecrübeli poker oyuncuları gibi dikkatle elliyorlardı zarfları. Matthew Canfield duvarın yanında ayakta duruyordu. Askıdaki sol kolu kötü acıyordu. Sağ elini cebine sokmuş tabancasını tutuyordu. Elizabeth Ulster Scarlett'i 270 milyonda saptadığından beri gözlerini bu kendine Heinrich Kröger dedirten adamdan ayıramıyordu. Bu iğrenç köpoğlu köpekti demek aradığı adam. Bu adamdı Janet'in yaşamını cehenneme çeviren.
Görüyorum ki hepiniz zarflarınızı aldınız. Tabii Bay Kröger hariç. Beyler, haksızlık yapmayacağıma söz vermiştim, yapmayacağım da. Aramızda 5 kişi var ki bunlar Scarlatti endüstrilerinin gerçek önemini bazı açıklamalarda bulunmazsam tam kavrayamazlar.
Adamlardan çoğu başlarını kaldırmadan gözlerini Elizabeth'e çevirdiler. Diğerleri kağıtları kendilerini korurcasına önlerine bıraktılar. Elizabeth omzunun üzerinden Canfield'a bir göz attı. Onun için kaygı duyuyordu. Adamın en sonunda Ulster Scarlett'la karşı karşıya geldiğini ve büyük baskı altında olduğunu biliyordu. Adamın gözünü yakalamaya çalıştı ama Canfield ona bakmıyordu bile. Nefret dolu gözleri Kroger'deydi.
Alfabe sırasıyla gideceğim beyler. Bay Dode, Fransa Cumhuriyeti savaşta gemilerinizin Fransız düşmanlarını taşıdıklarını öğrenirse donanmanıza yardım etmeye devam etmeyecektir.
Dode kımıldamadan oturuyordu.
Siz Bay Innes Brown, Hindistan'dan yine savaş sırasına kalkan yük gemilerindeki yolsuzluklara ne dersiniz? Bay Leacock, İrlandalı kalıtımınızı unutmuş olamazsınız değil mi? İrlandalıların isyanı sırasında onlara gizli para kaçırmanız birçok İngiliz'in ölümüne neden olmadı mı? Ve sessiz sakin Bay Olafsen, İsveç çeliklerinin prensi yoksa kral mı oldu artık? Olabilir de. Çünkü hükümeti Japonya'dan getirdiği düşük karbonlu çelikler için milyonlar ödemiştir.
Elizabeth tekrar evrak çantasına uzandı. Masanın çevresindeki adamlar ölü gibi duruyorlardı. Kröger'e göre Elizabeth Scarlatti kendi ölüm ilamını imzalamıştı. Adam arkasına yaslandı. Elizabeth çantadan ince bir kitap çıkardı.
Son olarak Bay Thiessen'e gelelim. Onunki hile dalavere filan değil, salt utanç kaynağı.
Kitabı masanın üzerine attı. Rezalet beyler, Fritz Thiessen pornograf.
Açık saçıklığın yayın organı, kitaplar, dergiler ve filmler. Kahire'deki Thiessen depolarında basılıyor bunlar. İşte ortağınız,
İş arkadaşlarınız beyler. Uzun bir süre kimse konuşmadı. Her adam kendi için kaygılanıyordu. Hepsi Scarlatti'nin açıkladıklarından ne kadar zarar görebileceklerini hesaplıyorlardı. Bir de utanç konusu vardı. Yaşlı kadın 12 tane suçlu kararı vermişti. Heinrich Kröger'i nedense kimse saymıyordu. Sidney Masterson kızışmış havayı yüksek ve uydurma bir öksürükle yardı. ''Pekala Madame Scarlatti, demek istediklerinizi söylediniz. Ama unutmayın ki biz de güçsüz kişiler değiliz. Suçlamalara alışığız ve bunlara karşılık vermesini de biliriz. Adi taktiklere, adi taktiklerle karşılık vermesini.'' Zürih'te toplanan beyler Masterson'ın sözlerinden cesaret almışlardı. Onaylayan baş sallamalar vardı masanın çevresinde. ''Bundan bir an için bile kuşkum yok. Yalnız bu zahmete katlanacağınızı hiç sanmıyorum.''
''Haklısınız madam.'' Claude Daudet kurşuna bile dizilebileceğini biliyordu. Böyle zahmetlerden kaçınmak gerek. Peki bizim için hazırladığınız nedir?
Elizabeth durdu, niçin olduğunu kendisi de bilmiyordu. İçgüdüsü onu dönüp Matthew Canfield'a bakmaya zorlamıştı. Matthew Canfield acınacak haldeydi. Ceketi sıyrılmış, siyah askısı ortaya çıkmıştı. Devamlı yutkunuyor, Ulster Scarlet'a bakmamaya çalışıyordu. Aklını yitirmekten korkuyor gibiydi. ''Bir dakika izninizle beyler.'' Elizabeth yerinden kalkarak Canfield'ın yanına gitti, fısıldayarak ''Kendine gel, korkacak bir şey yok bu odada.'' dedi. Canfield dudaklarını kımıldatmadan ağır ağır konuştu. Elizabeth kulaklarına inanamıyordu. Canfield da bir katil olmak üzereydi. ''Söyleyeceklerinizi bitirin artık, onu öldüreceğim. Ona son bir kez bakın çünkü artık bir ölü o.'' ''Kendine gel.'' İkimize de bir yarar dokunmaz böyle konuşmaların. Geri dönerek iskemlesinin arkasında durdu. Gördüğünüz gibi genç dostum ciddi olarak yaralanmış bulunuyor. Benim Zürih'e gelmemi istemeyenler, yani sizler veya aranızdan biri tarafından yaralandı. Korkakça bir davranıştı bu. Kurşuna dizilmeyi aklından çıkaramayan Dode, ''Niçin herhangi birimiz böyle bir işe kalkışalım madam?'' dedi. ''Gördüğünüz gibi hepimiz buradayız. Bizler iş adamlarıyız. Kimse sizin Zürih'e gelmenize engel olmaya çalışmadı.'' Elizabeth Kröger denilen adama baktı. ''İçinizden biri bu toplantıya şiddetle karşıydı. Yarım saat önce bize ateş açıldı.''
Adamlar Heinrich Kröger'e baktılar. Bazıları kızmaya başlıyorlardı. Bu Kröger delice davranıyordu galiba. Toplantı başladığından bu yana Kröger ilk kez odanın ucunda duran spor malzemeleri satıcısına baktı. Ne işi vardı adamın burada? Yoksa göründüğünden başka mıydı? Onu öldürtmek gerekirdi. Ama onu kim daha önce öldürmeye kalkmıştı ve kim durdurmak istemişti Elizabeth'i? Elizabeth de aynı şeyleri düşünüyordu. İnanmıştı oğluna inkar edince. Elizabeth Kroger'den özür dileyerek 12 sarı zarf dağıttı masadakilere. Zarflar mühürlüydü. 2 dakika için odada yalnız kağıt ışırtısı duyuldu. Zürih'in adamları gördüklerini karşısında şaşırıp kalmışlardı.
''Evet beyler, önümüzdeki 24 saat içinde bu tabloda gördüğünüz ve sizlerin de tanıdığınızdan emin olduğum adamlar Scarlatti'yi satın alacaklar. Tüm hisselerimi paraya çeviriyorum.''
Söylentileri duymuşlardı. Demek Scarlatti'nin başı işten çekiliyordu.
Son sayfanın sonundaki sayıya iyi bakın. 750 milyon dolar. Sizlerin toplam servetinden 395 milyon dolar daha fazla yani.
Sessizlik. İlk zarflara uzandı bazıları. Bunlardan biri Masterson'dı. Yani bu fazlalık bizim üzerimizde tuttuğunuz job, öyle mi?
Evet Bay Masterson. Yarın Berlin, Paris, Stockholm, Londra ve New York'a Scarlatti sermayesinden büyük tutarlar devredilmeye başlanacak. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz beyler?
Kendorf kürkledi. Fiyatları arttırarak bizlere servet kazandıracaksınız.
Sermaye dağılırken sizler hakkında öğrendiğim tüm yasa dışı dalavereleri de dünyaya ilan edeceğim. Yıkılacaksınız çoğunuz. Bir daha toparlanamamacasına.
Sessizlik. Birden gürültü koptu. Bağırıp çağrışmalar, sorular. Heinrich Kröger ayağa kalkarak adamlara bağırdı. ''Kesin, yeter, blöf yapıyor o. Yapamaz bu dediklerini.''
''Öyle mi sanıyorsun?'' diye bağırdı Elizabeth gürültünün üzerinden.
''Öldüreceğim seni, cadı.''
''Dene bakalım Kröger, dene.''
Matthew Canfield, Elizabeth Scarlatti'nin yanına gelmişti. Gözleri öfkeden kan çanağına dönmüştü.
''Sen ne kimsin be?''
''Bana iyi bak, ben senin celladınım.''
''Ne?''
Kroger afallamıştı. ''Kimdi bu asalak?'' Ama şimdi düşünecek zamanı yoktu. Adamların bağırışları giderek yükseliyordu. Heinrich Kröger masaya vurdu. Onları susturmalıydı.
Yapamaz. Eğer beni dinlerseniz nedenini açıklarım.
Sesler yavaş yavaş alçaldı.
Bu cadıyı tanırım. Daha önce de bunu yaptığını gördüm. Güçlü adamları bir araya toplayıp onları korkutur. Onlar da paniğe kapılıp her şeylerini satarlar.
Kröger bakışlarını yaşlı kadından ayırmıyordu.
Onun için önemli olan güçlü olabilmektir. Blöf yapıyor.
Bizden ne istiyorsunuz? Soruyu soran Myrdal'dı. Birleşik Denetim Kurulu'na üye olanlarınızın hemen çekilmelerini istiyorum.
Yıllardır Avrupa'yı yöneltmeye çalıştık. Şimdi çekilemeyiz.
Kröger'in sesi sertti. Kröger annesinin üzerine saldırmaya kalkıştı. Herkes onu durdurmaya çalışıyordu.
Kes artık Kröger, bırak kadını. Bizim için her şey bitti diye araya girdi Masterson.
Kröger bir an bile duraklamadan elindeki tabancayı Masterson'ın karnına boşaltıp adamı öldürdü. Elizabeth Scarlatti bakışlarını oğluna dikti. ''Babanın ismini lekeliyorsun. Lanet olsun doğduğun güne. Ama şunu iyi bil ki ben öldükten sonra senin kimliğin her gazetenin baş sayfasında açıklanacaktır. Sen hem deli hem katil hem de hırsızsın. Ve sizler de onun yaşamasına izin verirseniz hepinizin onun suç ortakları olduğunu açıklarım.'' Matthew Canfield kadına doğru saldırıya geçen Kröger'e ateş etmesi gerektiğini biliyordu. Elini cebinden çıkarmadan büyük bir sakıncayı göze alarak tetiğe bastı. Kröger'i omzundan vurmuştu, adam yere düşmüştü. Matthew Canfield üst üste ateş etmeye başladı.
''Teysen yeter, zaten ölü o.'' dedi.
Odada derin bir sessizlik vardı. Tam o sırada kapı vuruldu. Kapıyı açtıklarında bir sürü sürücünün eşikte durduklarını gördüler. İçlerinden biri Heinrich Kröger'in hareketsiz gövdesinin üzerine eğilmişti. Sanki bir şeyler fısıldamıştı adam.
Acaba Kröger hala yaşıyor muydu?
Von Schitzler onu dışarı çıkarsınlar dedi. Elizabeth'in gözlerinden yaşlar akıyordu.
Biraz sonra güçlü bir motor sesi duyuldu.
28. ayrımın sonu. Sayfa 320.